Merhaba, ben Yusuf. Neyinar Treye Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Stephen Jawood'un How to Do Everything, Microsoft SharePoint, bir küçüngü tek kitabı. Microsoft'un kurum içi işbirliği ve içerik yönetimi platformunun bir itme sürümünü kullanmaya yönelik uygulamalı bir rehberdir. Bir itimi yılında yayımlanan. Tommy Okutuş'ta sayfalık eser. Özellikle SharePoint'e yeni başlayan kullanıcıların siteler, listeler, belge kitaplıkları ve ekip içi iletişim araçları arasında yön bulmasını amaçlar. Jawood'un SharePoint ürün ekibindeki eski program yöneticiliği ve SharePoint MVP geçmişi. Kitabın kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına odaklanan yapısını açıklar. Kitap, yalnızca dosya yüklemeyi değil, içeriklerin düzenlenmesi, bulunması, onaylanması ve doğru kişilerle paylaşılması gibi kurumsal süreçleri de ele alır. Wiki, blog, tartışma panosu, takvim, haber akışı, yönetilen meta veri ve web parçaları gibi bileşenler ortak çalışma bağlamında açıklanır. Teknik yönetim ve geliştirme konularına temel düzeyde yer verilse de, eserin asıl niteliği ileri seviye geliştirici kılavuzu olması değildir. Bugün, SharePoint iki troydüze eski bir sürüm olsa da, kitabın bilgi mimarisi, belge yönetimi ve ekip siteleri hakkındaki yaklaşımı tarihsel ve pratik değer taşır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak site, uygulama, liste ve kitaplıkları iş süreçlerine göre kurma. Kitabın temel hareket noktası, SharePoint'in tek bir dosya deposu değil, farklı iş ihtiyaçları için düzenlenebilen bir çalışma alanı olduğudur. Jawood, site yapısı ile uygulamalar, listeler, kitaplıklar ve bu alanlardaki öğeler arasındaki ilişkiyi kullanıcı perspektifinden ele alır. Bu yaklaşım önemlidir. Çünkü kötü kurgulanmış bir site yapısında dosyalar bulunsa bile ekiplerin içerik üretmesi, bilgiye erişmesi ve sorumluluk paylaşması zorlaşır. Belge kitaplığı dosyalar için tasarlanırken, özel listeler takip edilmesi gereken yapılandırılmış bilgiler için kullanılabilir. Takvimler, duyurular, görev niteliğindeki kayıtlar ve etkinlikler de farklı çalışma akışlarını görünür hale getirir. Kitap, öğeleri yalnızca oluşturmayı değil, hangi aracın hangi içerik türüne daha uygun olduğunu kavramayı hedefler. Bu mantık, özellikle departman sitesi ya da proje alanı oluşturan kişiler için işlevsendir. Türkiye'de kurumların sık karşılaştığı ortak klasör karmaşası düşünüldüğünde, İçerikleri gelişigüzel klasörlere ayırmak yerine amaçlarına göre liste ve kitaplıklarla yönetme fikri hala anlaşılırdır. Eser, kullanıcıların teknik kurulum ayrıntılarına boğulmadan SharePoint'in yapı taşlarını tanımasına yardımcı olur. Ancak kurumsal mimari, kapasite planlaması ya da karmaşık yetkilendirme tasarımı için tek başına yeterli derinlik sunmaz. İkinci olarak, belge sürümleri, içerik onayı ve düzenli paylaşım üzerinden içerik yönetimi, belge yönetimi, kitabın en somut ve kalıcı bölümlerinden biridir. Jawood, belge kitaplıklarını kullanarak dosya yükleme, düzenleme, saklama ve paylaşma süreçlerini ele alır. Buradaki asıl değer, belgeyi yalnızca bir dosya olarak değil, yaşam döngüsü olan kurumsal içerik olarak düşünmesidir. Sürüm oluşturma, bir belgenin zaman içindeki değişikliklerini izlemeyi sağlar. Bu özellik, bir prosedürün ya da teklif dosyasının yanlışlıkla eski haline dönülmesi riskini azaltabilir. İçerik onayı ise herkesin hazırladığı taslağın anında resmi ve görünür içerik sayılmasını önlemeye yarar. Özellikle duyuru, politika, eğitim dokümanı ya da yayınlanacak metin gibi kontrol gerektiren materyallerde bu ayrım anlamlıdır. Kitap ayrıca klasörler, sütunlar ve kitaplık ayarları yoluyla belgelere erişilebilir kılma fikrini destekler. Böylece arama ve filtreleme, yalnızca dosya adına bağımlı olmaktan çıkar. Bu çerçeve arşiv düzeni ve kurum hafızası açısından önemlidir. Buna karşılık kitap, SharePoint E3D döneminin arayüzüne ve özelliklerine dayanır. Güncel Microsoft DTP1 ortamlarında izin modeli, eş zamanlı çalışma ve bulut depolama deneyimi farklılaşmıştır. Yine de sürüm, onay ve sınıflandırma ilkeleri, platform değişse bile belge yönetiminin temel mantığını açıklamaya devam eder. Üçüncü olarak wiki, blog. Tartışma panosu ve haber akışıyla ekip bilgisini görünür kılma, eser, SharePoint'in sosyal ve ortak çalışmaya dönük araçlarını. Kurumsal bilginin dağınık e-postalarda kalmaması için kullanılabilecek kanallar olarak konumlandırır. Wiki sayfaları ekiplerin ortak açıklamalar, süreç notları ve sık sorulan sorular üretmesine olanak verir. bloglar daha düzenli duyuru ya da uzmanlık paylaşımı için kullanılabilir. Tartışma panoları, bir konudaki görüşlerin tek bir yerde toplanmasına yardımcı olurken, takvimler ve etkinlikler ortak zaman planını destekler. Haber akışı ile takip etme özellikleri de kullanıcıların ilgili güncellemeleri fark etmesini amaçlar. Kitabın güçlü yönü, bu araçları tek tek özellik listesi halinde bırakmamasıdır. Her birinin farklı bir iletişim ihtiyacına karşılık geldiğini gösterir. Örneğin değişmeyen bir süreç bilgisini wiki'ye koymak, geçici bir tartışmayı ise panel üzerinden yürütmek daha mantıklıdır. Bu ayrım yapılmazsa sosyal özellikler, hızla kontrol edilemeyen ve aranması güç bir bilgi yığınına dönüşebilir. Kitap ayrıca sosyal etiketleme ve kullanıcıların içeriğe ilgi bildirmesi gibi unsurlara değinir. Bunlar, resmi sınıflandırmanın yanında kullanıcıların diliyle oluşan erişim yolları sunar. Bununla birlikte SharePoint, DB Yöndörlüğün sosyal deneyimi, günümüzde Teams, Viva ve modern SharePoint araçlarının gerisinde kalmıştır. Kitap yine de işbirliği araçlarının başarısının teknoloji kadar içerik sahipliği, katılım alışkanlığı ve açık kullanım kurallarına bağlı olduğunu dolaylı biçimde gösterir. Dördüncü olarak yönetilen metaveri. Kurumsal anahtar sözcükler ve taksonomi ile bulunabilirlik, Chawood'un rehberinde taksonomi ve yönetilen metaveri. SharePoint'i sıradan klasör düzeninden ayıran önemli başlıklardır. Temel düşünce şudur, bilgi büyüdükçe yalnızca klasör adları yeterli olmaz, belgeler. Sayfalar ve diğer içerikler konu, departman, müşteri, proje ya da içerik türü gibi anlamlı niteliklerle işaretlenirse. Kullanıcılar farklı yollarla aynı kaynağa ulaşabilir. Yönetilen terimler, kurumun belirlediği tutarlı ifadeleri kullanmaya yöneltir. Bu sayede aynı kavramın farklı yazımları nedeniyle oluşan dağınıklık azaltılabilir. Kurumsal anahtar sözcükler ve sosyal etiketleme ise daha esnek bir katman ekler. Kullanıcıların kendi bağlamlarında yararlı gördükleri terimleri içeriye bağlamasına izin verir kitap. Taksonomi hiyerarşisi oluşturma fikrini tanıtarak bilgi mimarisinin teknik bir ayrıntı değil, erişim kalitesini belirleyen bir tasarım kararı olduğunu vurgular. Örneğin satış, insan kaynakları ve hukuk ekiplerinin aynı belgeyi farklı sebeplerle araması mümkündür. İyi seçilmiş metaveriler, belgeyi çoğaltmadan bu farklı erişim ihtiyaçlarını destekler. Ancak başarılı bir terim seti oluşturmak, yalnızca SharePoint ekranlarında ayar yapmaktan daha fazlasını gerektirir. Terimlerin sahipleri, güncelleme kuralları ve kullanıcı eğitimi belirlenmelidir. Kitap bu alanın temelini verir. Fakat büyük ölçekli veri yönetişimi için daha güncel ve ayrıntılı kaynaklarla tamamlanmalıdır. Son olarak web parçaları. Office bağlantıları ve temel özelleştirmeyle kullanıcı deneyimini uyarlama kitap. SharePoint sayfalarının web parçaları ve uygulama parçalarıyla veri gösterebilen çalışma yüzeyleri haline getirilebileceğini anlatır. Bu yaklaşım, bir ekip ana sayfasında duyuruların, takvimin, belge kitaplığının ve görevle ilgili bilgilerin aynı bağlamda görünmesini sağlayabilir. Chawood ayrıca liste, form ve gezinti özelleştirmelerine değinerek, hazır yapıların her zaman iş akışına tam uymadığını kabul eder. Buradaki önemli sınır, özelleştirmenin kullanıcıyı desteklemesi gerektiğidir. Çok sayıda özel alan, menü ya da sayfa eklemek, sistemi daha güçlü değil, daha zor öğrenilir hale getirebilir. Kitap, Microsoft Office, Outlook, Infopath ve SharePoint de Signal gibi istemci araçlarıyla bağlantıyı da kapsar. Bu bağlantılar, kullanıcıların alışık oldukları masaüstü uygulamalarından SharePoint içeriğine erişmesini ve bazı süreçleri bu araçlar üzerinden yürütmesini hedefler. Dönemin kurumları için bu, benimsemeyi kolaylaştıran önemli bir avantajdı. Ne var ki Infopath ve SharePoint, Designer gibi araçların güncel Microsoft ekosistemindeki yeri sınırlanmıştır. Bu nedenle kitabın özelleştirme bölümü, modern geliştirme yöntemleri için doğrudan bir başvuru kaynağı sayılmamalıdır. Buna rağmen sayfa tasarımı, gezinti sadeliği ve istemci uygulamalarıyla bütünleşme konularındaki temel soru geçerlidir. Kullanıcıların bilgiyi üretmek ve kullanmak için zaten bulunduğu araçlarla sistem nasıl uyumlu hale getirilir? Sonuç olarak, How to do everything Microsoft SharePoint B2S'de, SharePoint B2S'de ile ilk kez çalışan son kullanıcılar, ekip sitesi sahipleri ve temel düzeyde içerik yöneticiliği yapanlar için en uygun kitaptır. Dosya kitaplığı kurmak, sürüm geçmişini kullanmak, bir wiki ya da tartışma alanı açmak, taksonomi fikrini anlamak ve sayfalara uygun bileşenler eklemek isteyen okuyucu, konuları günlük görevler üzerinden kavrayabilir. SharePoint ikizleri deneyimi güçlü olan profesyoneller ya da ayrıntılı uygulama geliştirme arayanlar için ise kitabın kapsamı sınırlı kalacaktır. İleri düzey kodlama, modern bulut mimarisi, güvenlik yönetişimi ve Microsoft, Trisha'yı ikincil araçları için yeni kaynaklara ihtiyaç vardır. Kitabın benzer başlangıç rehberlerinden ayrıldığı nokta, yazarın ürün ekibi geçmişiyle kullanıcı odaklı bir kapsamı birleştirmesidir. Yönetim ve geliştirmeye yalnızca giriş düzeyinde değinirken, asıl odağını insanların her gün karşılaştığı içerik düzenleme ve ekip çalışması sorunlarına verir. Bu yüzden eser, SharePoint'in bütün teknik ayrıntılarını öğretme iddiasıyla değil, platformun parçalarının birlikte nasıl kullanılabileceğini anlaşılır hale getirmesiyle öne çıkar. Günümüzde sürümün eski olması, kitabın ekran adımlarının bir bölümünü tarihsel hale getirmiştir. Buna rağmen belge yaşam döngüsü, meta veri, içerik onayı, ortak bilgi üretimi ve sade gezinti gibi ilkeler güncelliğini korur. Eski SharePoint ortamlarını destekleyenler veya kurumsal içerik yönetiminin temellerini anlamak isteyenler için, dikkatli ve sürüm farklarını gözeten bir okuma hala pratik yarar sağlar. Destek olmak isterseniz, Stephen Jawood kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.